Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz ve Haşimoğulları müsnedi olarak sırada Peygamber Efendimizin amcasının oğlu, yani amcası Abbas'ın oğlu, Abdullah ile birlikte Allah'ın izniyle. En çok hadis rivayet eden sahabilerimizden birisidir ve onun rivayetlerine başlıyoruz. Mevla kolaylık versin. Abdullah İbni Abbas, Tercümanül Kur'an diye de bilinen bir sahabe. Kur'an'ın tercümanı olarak da şimdi sizlere bazı rivayetlerde onun Kur'an hakkındaki yorumlarını da aktarmaya gayret edeceğim inşallah. İlk olarak Abdullah İbni Abbas'tan 1839 numaralı hadis-i şerifi okuyayım inşallah. Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın ve senin dilediğin olur deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona beni Allah'a denk mi tuttun? Sadece Allah'ın dilediği olur de karşılığını verdi. Maşallahu vahde. Sadece Allah'ın dilediği olur de. Allah ve Resulünün dediği olur, dilediği olur olmaz. Evet, dini anlamada Allahu Teala'nın söylediği ayetler, kitabımızın ifadeleri, biz bunu tilavet ediyoruz namazlarımızda, kıraat ediyoruz. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği diğer vahiyler, bunlar da biz yaşıyor, anlıyor, kavruyoruz. Dolayısıyla Allah'ın ve Resulünün bizim için seçtiği, öğrettiği bilgiler esastır. Ama hayatın içerisinde kimin dediği olur, kimin dilediği gerçekleşir, kimin muradına göre bir hayat kurulur, ancak Allahu Teala'nın, ancak Allah dedi diye yaşanılır, Allah için bir hayat kurulur. Peygamber aleyhisselam da ona kesinlikle eş, ortak koşulamaz. Peygamber aleyhisselatü vesselam bu küçük gibi görünen, nüans gibi görünen konuyu hemen ifade etti. Ve biz de elhamdülillah böylece anlayacağız, böylece dilimize koyacağız. 1840 numaralı rivayet ise İbn Abbas'ı anlatan bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim saçlarımı okşadı ve bana hikmetin verilmesi için dua etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam Abdullah İbni Abbas'ın saçlarını okşuyor, meshediyor ve ardından ona dua ediyor, hikmet versin Rabbim ona diye. Burada birinci olarak Abdullah İbni Abbas Efendimizin hikmet dolu bir başının olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Bu hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu meshetmesi, başını okşaması, hem de ona olan duası sebebiyledir. Bundan dolayı biz onun hikmetini de zaten cümleleri içerisinde seziyor, görüyor, anlıyoruz. Bir ikinci durum ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tavrı, bir sünneti olarak biz de Müslüman yavruların, hem kendi yavrularımızın hem de başkalarının yavrularının başlarını okşayacağız ve onlara duada bulunacağız. Dilimize düşen dualarla, gönlümüze inen dualarla dua edeceğiz. Allah hikmet versin, basiret versin, firaset versin, derin bir anlayış versin, dini kavrama özelliği versin diye onlara dua edeceğiz inşallah. Çünkü hikmet birçok şeyin başı. Allahu Teala'ya kulluğun gereği odur. Hikmet kitabın içeriğini bilmek, anlamaktır. Hikmet sünneti kavramak, nasıl bir yordamla cennete gideceğimizi bilmektir. Bunun için uzularımıza, yavrularımıza duada bulunacağız. 1841 ile devam edeyim. Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde Kabe'yi tavaf ederken, bu enteresan bir bilgi. Biz şimdi bunu anlayamıyoruz. Tabi Kabe'nin etrafının kumlarla çevrili olduğu bir zamanı düşüneceğiz. İnsanlar var, develer de var ve develerin sırtında insanlar tavaf ediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada Hacerül Esved'i yanındaki asa ile istilam etti. Yani ona selam verdi. Sonra hacılara şerbet dağıtılan yere gidip bana da verin buyurdu. Tekrarlayayım bu bölümü. Devesin üzerinde Kabe'yi tavaf ediyor. Hacer-i Esved'in hizasına geldiğinde istilam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra hacılara şerbet dağıtılan bir yer varmış. Oraya varınca da bana da verin buyurdu. Onlar da ya Resulallah insanlar buna ellerini batırıyorlar. Biz sana evden getirelim deyince yani temiz olandan getirelim. İnsanlar buradan içiyorlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu istemiyorum. Siz bana halkın içtiğinden verin buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne hoş. Ben onu istemiyorum. Yani bana özel olarak bir şey verilmesini istemiyorum. Çünkü ben bu insanların elçisiyim. Onlarla birlikteyim. Bu halk şerefli bir halk. Allah-u Teala'nın kulları. Ahsen-i takvim olan Müslümanlar. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam da onlarla birlikte. Ve onların ellerinin değdiği ve onların içtiğinden ben de içmek istiyorum. Ben dedi evinizden getirdiğinizi istemiyorum. Siz bana halkın içtiğinden verin buyurdu. Ya Rabbi bize de bu tevazuyu ihsan et. Müslümanlarla yan yana olabilmeyi, insanların hizasında kalabilmeyi bizlere lütfet Allah'ım. 1842. hadis-i şerif şöyle. Duymak bizzat görmek gibi değildir buyurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Duymak bizzat görmek gibi değildir buyurdu. Müsnedi okumaya devam edeceğiz. Allah bilir ya bu hadis-i şerifin bir sebeple söylendiğini zannediyorum. Herhangi bir olay sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiş olabilir. Duymak bizzat görmek gibi değildir. Benim aklıma Kur'an-ı Kerim'den bir olay geliyor Yusuf aleyhisselam. Yusuf aleyhisselam zindanda kral rüya görmüş. Bu rüyasında işte 7 zayıf inek, 7 şişman ineği yiyor. 7 kuru başak, 7 yeşil başak. Bunları sihirbazlar, kahinler, rüya tabircileri çözemediler biliyorsunuz. Sonra zindan arkadaşı koştu gitti Yusuf aleyhisselama bu rüyayı anlattı. O da onu tabir etti güzelce kıtlık seneleri olarak hem de çözümleriyle birlikte. Kral bu çözümü duydu. Adam elçi yolladı ve o elçi geri döndü. Çünkü Yusuf aleyhisselam kadınların suçlarıyla ilgili konu aydınlanmadan yani kendisi tam bir şekilde temize çıkmadan zindandan çıkmayacağını beyan etmişti. Kral tüm bu gelişmeler karşısında Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'a hayran oldu. Onu sevdi. Fakat onunla karşılaşınca artık zindandan çıkıp onu görünce karşısında daha bir etkilendi. Onun konumunu, durumunu anladı. Şerefini, peygamberliğini sanki anladı. Duymak bizzat görmek gibi değildir. Efendimizin buyurduğu sanki böyle gerçekleşti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında hangi olaya tekabül eden bir durumdur bilmiyorum. Ama benim aklıma böyle bir bilgi Kur'an'dan geldi inşallah. Devam edelim. 1843. rivayette şöyle. Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırası teyzem Meymune bintül Haris'te iken onun yanında geceledim. Burayı bir daha ifade edeyim tercümeyi. Meymune Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından ve Abdullah İbni Abbas'ın teyzesi. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sırayla hanımlarıyla birlikte geceliyor. Sırası geldiğinde Meymune'nin sırası geldiğinde Abdullah İbni Abbas da oradaymış. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi izleme imkanı buluyor. Onun gecesi nasıl geçireceğiyle alakalı bir bilgi derdinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmak için geceleyin kalkınca ben de ona uyup namaz kılmak için solunda durdum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem perçemimden veya başımdan tutup sağına çekti. Perçem yani belki de kulak gibi anlayacağız. Şöyle acıtmadan sadece soldan sağa doğru İbn Abbas'ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına durdurdu. Soluna durmuştu. Bu yanlış bir duruş. İmamın sağında duracaktı namaz kılacak olan ona uyan kişi. Peygamber Efendimiz geceleyin bunu öğretti Abdullah İbni Abbas'a bu ameliyle, bu tavrıyla. Sahabenin bu merakına şaşırıyor ve sevinç duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Hem ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kamera gibi izliyorlar, çekiyorlar. Kamera kelimesi çirkin oldu. Çünkü sadece bir cam çekişidir. Oysa onlar kalpleriyle, imanlarıyla izliyorlar. Yürekten bir bağlılıkla izliyorlar. Gecesi ve gündüzünü merak ettiler. Amellerini merak ediyorlar. Çünkü biliyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennete giden bir yolcudur. Ve onun gittiği yol doğru yoldur. Onun izini takip edersek cennete varacağız. Bunun bilgisinde olan sahabe-i kiram ona karşı böyle hevesli ve iştahlıydılar. Allah onlardan razı olsun. Bir de bunu bize aktardılar. Ve biz de şu anda bunu okuyor, öğreniyor ve anlamaya gayret ediyoruz. Rabbim uygulamayı da bize ihsan etsin inşallah. 1843'ü okudum. 1851. rivayete doğru gideyim inşallah. Böyle aradan okuyorum farkındaysanız. Bütün hadis kitabının tamamını, bütün rivayetleri okumuyorum. Onu size bırakıyorum Allah'ın izniyle. Böylece burada biraz daha dile getirmem mümkün olan, kolay olan rivayetleri tercih ediyorum. Diğerleri konuşulmaz, söylenmez anlamına gelmiyor. Bilakis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan ya da ameliyle ortaya koyduğu tüm görüntüler, onaylar bizim için çok seçkindir ve şereflidir ve mutlak gündeme getirilecek olan şeylerdir. Böyle bir ifadeden Allah'a sığınırım. Ancak şu anda konuşup da rahat ifade edebileceğim, benim kendimin biraz daha rahat anladığı hadisleri seçiyor olmamdan da inşallah rahatsız olmayın. Bizzat bu kitabın reklamını yapıyor gibi olayım ve kitabımızı, Kur'an'ımızı bize tarif eden, tanımlayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini taşıyan bu en büyük hadis külliyatlarından birisi olan Ahmet bin Hanbel'in müsnedini bu tarzda okuyacağım. Siz de inşallah tümüyle okuyacaksınız. Gündemimiz bu olacak Rabbimin izniyle. 1851. rivayet şöyle. Abdullah İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife sabahında bana benim için taş topla buyurunca ona çakıl taşları iriliğinde taşlar topladım. Yani böyle nohut büyüklüğünde filan diye de ifade edilir. Küçük taşlar topladım diyor. Abdullah İbn Abbas'a emretmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Müzdelife'deyiz. Ve onun sabahında böyle bir amel var. Taşları eline aldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bunlar gibi olsun dedi. Evet, bunlar gibi olsun, böyle olsun, güzel. Dinde aşırılığa kaçmaktan sakının. Çünkü sizden öncekiler dinlerinde aşırıya kaçtıkları için helak oldular buyurdu. Yani daha böyle seçkin taş aramak, daha farklı taş aramak, daha büyük taş aramak, şeytanı işte tam şurasına vuracak şekilde terlikler atmak filan anlamında mı anlayacağız bilemedim ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki böyle doğal olsun, kolay olsun, çakıl taşları iriliğinde, nohut tanesi belki böyle iriliğinde taşlar toplayıverin ve bu amelinizi bu şekilde gerçekleştireceğiz. Şeytana olan saldırımız bunlarla olacak. Aşırılıktan kaçının. Daha ciddi oluyoruz diye ifrat ve tefritlere gitmiyoruz. Çünkü evvelkiler, Yahudiler ve Hristiyanlar, dini yaşadığını iddia eden, dinde ciddi olduğunu iddia eden kimseler aşırıya kaçtılar. Titizlik göstereceğiz derken Allah-u Teala'nın istediğinden daha fazla ya da Allah-u Teala'nın istemediği şekillerde dindarlık ölçütleri oluşturdular. Bunları da kaybettiler. 1853. rivayette şöyle. Abdullah İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. İsra suresinin 110. ayet-i kerimesi وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de açıkça ortaya çıkmadığı zamanda nazil oldu. Yani dinini İnsanların duyacağı şekilde her tarafta tebliğ etmediği bir dönemde nazil oldu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına, o gün var olan müminlere, ashabına namaz kıldırdığı zaman Kur'an okurken sesini yükseltirdi. Müşrikler bunu işittiği zaman Kur'an'a, onu indirene ve onun getirdiklerine sövdüler. Bunun üzerine Allah-u Teala peygamberine namazında sesini pek yükseltme ayetini indirdi. Müşrikler onu işitip Kur'an'a sövmekteydiler. bir de sesini ashabına işittirmeyecek kadar da çok da kısma ki onu senden öğrensinler. Bu yüzden ikisi ortası bir yol tut. وَبْتَغِي بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا. Ayet-i kerimenin sonu da böyle. İkisi ortası bir yol tut buyurdu Rabbimiz Teala. Biraz önce demiştim, Abdullah İbni Abbas tercümanul Kur'an, Kur'an'ın tercümanı, kesin hikmet verilmiş birisi Efendimizin duasıyla. Şimdi Hazreti İbni Abbas'ın bu ayetle ilgili yorumu böyle. Tekrar düşünelim ayet-i kerimeyi. Mekke yıllarında gelmiş, namazda, kulluğunda, duanda sesini yükseltme, çok açıktan konuşma, tamamen bütünüyle de kısma, orta yollu ol diyor. İslam bütün işlerde orta yolu emrediyor, biliyorsunuz zaten. Yürüyüşümüzde de, konuşmamızda da, ekonomik olarak yani para harcarken de, infak ederken de dengeli olmamızı istiyor. Sürdürülebilir bir hayatımız, bir dindarlığımız, Müslümanlığımız olacak. Bir gün çok bağırıp öteki gün sesi kesilen bir hayat değil. Ya ömür bitinceye kadar, ölüm gelinceye kadar bize yetecek bir şekilde kulluk randımanını sürdüreceğiz inşallah. Ama burada İbn Abbas Hazretlerinin olayı algılaması çok enteresan. Çünkü müşrikler Kur'an-ı Kerim'in açıkça okunuşunu duyduklarında ağızlarını bozuyorlar. Kötü söz söylüyorlardı. Dolayısıyla böyle çok da tribünleri hani galeyana getirecek, insanların ahmaklarını kötü söze götürecek şekilde, onların damarlarına basacak şekilde her yerde bu dini bağırmak, söylemek gerekmeyecek. Müslüman üsluplu olacak, usturuplu olacak. Nerede, nasıl bu dini dile getireceğine dikkat edecek. Fakat böyle yapacağım derken de korkak bir tavırla, sessizleşerek, sadece kendi kendine fısıldamayacak, İnsanların, dostlarının duyabileceği, müminlere ulaşacak şekilde de bir halde okuyacak. Orta yollu bir okuyuş, dengeli bir okuyuş bulacağız. İslam'ın davetiyle alakalı bu yorum oldukça tatlı Mekke yılları adına. İçinde yaşadığımız ortamda da durum sanki böyledir. Yani Müslümanlar sadece birilerinin damarına basacak şekilde sırf onların böyle durumunu, cehennemlik oluşlarını ifade eden ayetleri herhangi sanal ortamlarda dile getiriyorlar. Ve karşı tarafta dine düşman olanlar da onlara aynı şekilde putlarına sövünce onlar da Allahu Teala'ya karşı bir sövgü içine girebiliyorlar. Böylece karşılıklı bir düşmanlık ortaya çıkmaktadır. Oysa yapmamız gereken dengeli, insanları kucaklayan, onların Kur'an'ı anlamasını sağlayan bir dil tutturmaktır. Nefesimiz, sesimiz çıkacak ama bağırmayacağız. Fakat gündemden de uzak kalmayacağız. Silinmeyeceğiz de. İnsanlar bizim bu sözümüzü, vahyin getirdiği bu bilgileri duyacaklar. Duymalılar, her şeye rağmen duymalılar diye ifade edelim inşallah Hazreti İbn Abbas'tan öğrendiğimiz bu yorumla. 1854. rivayet şöyle. İnşallah onu da okuyalım. Abdullah İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ezrak vadisine uğradığında sordu. Bu hangi vadidir? Ezrak vadisidir denilince de Musa'nın aleyhissalatü vesselam yüksek sesle telbiye getirerek tepeden inişini görür gibiyim buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac yolculuğunda ve Mekke'ye doğru giderken yaşanılan bir hadise. Burası neresidir diye soruyor. Aslında bildiği bir yer anlaşılan ki, fakat Müslümanlar böylece dikkat kesildiler. Ezrak vadisidir dediler. Ben şu anda Musa'nın aleyhissalatü vesselamın bu vadide yine bir zamanlar diye anlayacağız herhalde. Yüksek sesle telbiye getirerek tepeden inişini görür gibiyim. Sonra bir başka tepenin yanından geçti ve bu hangi tepe diye sordu. Herşa tepesi dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yunus bin Metta'yı yuları liften yapılmış kırmızı renkli semiz devesinin üzerinde yünden cübbesiyle telbiye getirirken görür gibiyim buyurdu. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam arkadaşları ashabıyla birlikte hac yolculuğunda bu yolculuk devam ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün Kur'an'da bize sunulduğu gibi peygamberlerle birlik bir tarih yolculuğu da ortaya koyuyor sanki. Yani biz Kabe'ye doğru giden bu son nesil insanları, biz telbiye getiren bugünün kişileri yalnız değildik. Yeryüzü tarihi hep bu kullukla devam etti. Musa, Yunus, tüm peygamber aleyhisselamlar buradan aktı ve geçti. Bu yol onların da yoludur. Bu yolculuk onların da yolculuğudur. Yatay olarak yeryüzü üzerinde yaptığımız bu tavır tarihsel anlamda da bir yolculuktur aslında. Miraç'ta da bunu hatırlayın. Miraç'ta da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Tur Dağı'na, Tur'dan Kudüs'e yolculuk yapmış geceleyin. Namaz kıldırmış peygamber aleyhisselamlara. Sonra biliyorsunuz Allah-u Teala'nın huzuruna yükselmişti. Zaman içerisinde ama tarihle birlikte mekanı da kucaklayan bir yolculuktu belki. Burada da bunu görüyoruz. Müslümanın hac yolculuğu bütün o günün Müslümanlarıyla yaşanan salih bir ameldir. Bununla beraber biliriz ki evvelki peygamberlerle birlikte de yaşanan bir salih ameldir. Bugünün insanıyım ama dünün amelleriyle de amel etmekteyim diye anlayabilirim belki. 1854. rivayet okudum. 1865. rivayet yine Hazreti İbni Abbas'tan bize gelen, aktarılan bir rivayet. Okuyalım inşallah. İbn Abbas şöyle dedi, rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkarılınca Ebu Bekir radıyallahu anh peygamberlerini çıkardılar. Şüphesiz biz Allah için bir hayat yaşadık ve yine ona döneceğiz. Onlar mutlaka helak olacaklar dedi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun leyuhlikunne dedi. Bunun üzerine Rabbimiz Teala Hac suresi 39. ayet-i kerimeyi indirdi. Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا بِأَنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرٌ Hac suresi 39. ayet geldi. Bu ayetin inişiyle ileride savaş olacağı anlaşıldı. İbn Abbas der ki bu savaş hakkında inen ilk ayettir. Yani Müslümanlara cihatla ilgili Allah-u Teala'nın verdiği ilk izindir ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den çıkartılmasıyla birlikte, hicret yolculuğuyla birlikte artık cihadın da önü açılmış oldu böylece. Dolayısıyla cihadı olsun istiyorsa toplumlar, hicretleri olmalıdır. Onların dünyalarında önce günahlardan, iman anlamında küfürden bir hicret olacak. Sonra onların tüm hayat tarzlarından, zihin planında, kalp planında hicret edeceğiz. Ayrılacağız, sıyrılacağız. Eğer izin verilmezse gerekirse yerleşik anlamda, yeryüzü anlamında da bir hicret, bir göç meydana gelecek. Ve bu ayrışmanın sonrasında bir cihadı gözleyebileceğiz. Bu ayet-i kerime Hac suresinin 39. ayet-i kerimesinde Rabbimiz zulme uğramaları sebebiyle ki burada zulme uğramayı İbn Abbas Efendimiz Mekke'den çıkarılmak olarak yorumladı. 1866. rivayette şöyle. İbn Abbas diyor ki Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir canlı resmi yaparsa kıyamet gününde ona ruh vermekle sorumlu tutulacak. Ancak bunu yapamayacaktır. Görmediği rüyayı görmüş gibi anlatan kimse kıyamet gününde iki arpa tanesine düğüm atmakla sorumlu tutulacak ancak bunu yapamayacaktır. Bir topluluğu istemedikleri halde gizlice dinleyen kişinin kulaklarına kıyamet gününde azap dökülecektir. Üç bilgi öğreniyoruz ama bundan önce aklıma gelen bir bilgiyi, bir espriyi paylaşayım. Müsned okuyoruz. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyoruz. Dolayısıyla Müsned kitapların böyle bir tatlılığı var. Her bir rivayette farklı bir konuyu konuşur oluyoruz. cihattan bahsettik, hicretten bahsettik ve şimdi bir başka konuyu gündem yapacağız. Bu da zihnimizi canlı tutuyor. Yani hayatın tamamına dair Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini gözlemlemiş oluyoruz. Efendimiz bu cümlelerinde üç konuyu bize söyledi. Bunlardan birincisi, kim bir canlı resmi yaparsa kıyamet gününde ona ruh vermekle sorumlu tutulacak. Ancak bunu yapamayacaktır. Putçuluğun başlangıcı bu resimler, biliyorsunuz. Dolayısıyla Müslümanın, İslam'ın medeniyetinde böyle bir anlayış olmamıştır hiçbir zaman. Yani bir canlı resim yapmak, hayvanlar ve insan figürleri üzerinde durulmaz. Bundan uzak bir sanat, bundan uzak bir şekil vardır. Boş işlerle uğraşmayan bir İslam toplumu oluşturulmuştur Medine'de. Ve Müslümanlar da bunu hep tarih boyunca takip ettiler. Oradaki ilkeler Müslümanlar için hep bir ilke oldu. Sanatlarını da, görsellerini de buna göre tercih ettiler. Ancak şimdi içinde yaşadığımız dünya bizim olmayan bir yapıyı bize dayatıyor. Batı tarzında, batıl tarzında egemenlerin İslam olmadığı, modern bilimin, felsefenin olduğu, dünyaya egemen güçlerin farklı bir tanrısızlıkla kendilerini tanrı ilan etmiş bir güç olduğunu biliyoruz. Ve bu güçler hayatımıza resimler, heykeller, figürler dayatıyorlar. Daha küçücük yavruların üzerindeki kıyafetlerde çizgi film kahramanları ya da değişik dizilerdeki görüntüler resmediliyor. Yataklarında, yorganlarında bu var. Böyle bir anlayışla eğitim yapılıyor. Böyle bir anlayışla dünya süsleniyor. Dolayısıyla bu hadis-i şerifi okuduğumuzda birçok Müslümanın bile zihninde amalar oluşabilecektir. Ama rivayet budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemektedir. Kim bir canlı resmi yaparsa kıyamet gününde ona ruh vermekle sorumlu tutulacak. Ancak bunu yapamayacaktır. Bu bir. İkinci bir bilgi. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimse, Allah korusun, kıyamet gününde iki arpa tanesine düğüm atmakla sorumlu tutulacak, ancak bunu yapamayacaktır. Rüyalar, gerek bilinçaltı rüyaları olsun, gerek şeytanın düşleri, kabusları, korkutmaları olsun, ama rahmani bir takım ilhamlar olsun, bunu biz seçemeyebiliriz, tam kavrayamayabiliriz. Ama neticede görmediğim ne tür olursa olsun bir rüyayı anlatmak, burada çünkü ayrıntıya girilmemiş, aynen böyle bir ceza ile cezalandırılacaktır. İnsan düşüncelerini ya da kurduğu hayalleri söyleyebilir ama rüyalar elinde değildir. Elinde olmayan şeyi sanki elindeymiş gibi anlatmak işte Allah-u Teala'ya karşı bir tavırdır. Bilginin kaynağı Allah'tır ve bize Rabbimiz dilediği şekilde bilgiler verir. Bu bilgiyi uydurmak ise, bana böyle denildi denilmek ise haramdır. Bir topluluğu, üçüncü bir bölüm hadisten, bir topluluğu istemedikleri halde gizlice dinleyen kişinin kulaklarına kıyamet günde azap dökülecektir. Sürekli dinlenen bir dünyada yaşıyoruz şimdi. Burada bir çadır düşünelim, karı koca konuşuyorlar. Adam birisi gelmiş, kadının birisi gelmiş, içeriği dinliyor. Bu ne kadar haince bir durumdur. Medine İslam'ında ya da Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda bir zamanlar konu ancak böyle anlatılabilirdi, anlaşılabilirdi. Yani bir kapı dinlemek diye söyleyecektik. Ya da bahçede konuşulanlara kulak misafiri olma çabası diyebilecektik. Ama şu anda modern zamanlarda istesek de istemesek de bizi, konuşmalarımızı, görüntülerimizi, yürüdüğümüz yolları, aldığımız malzemeleri, bağlandığımız yerleri, her şeyi görmek, kaydetmek, tutmak, izlemek, dinlemek, anlamak isteyen bir dünya var, kapitalist süreç var ve onsuz olamıyoruz. Mahrem diye bir konunun kalmadığı, her şeyin deşifre edildiği bir dünya var. Bakın Allah-u Teala ne diyor? Kıyamet gününde böyle yapanların kulaklarına azap dökülecektir. Böyle bir dinleyiş, böyle bir hayata müdahale mutlaka cezasız kalmayacaktır. 1867. rivayeti de okuyayım inşallah. Bu da bugünün son rivayeti olsun. 1867. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse hanımıyla ilişkiye gireceği zaman Bismillah, Allahümme cennibni şeytane ve cennibi şeytane ma razaktena. Bismillah, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceği rızıktan, çocuktan uzak tut diye dua eder de bu ilişkiden dolayı bir çocuk olması takdir edilirse bu çocuğa şeytan asla zarar veremez. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gecesini gündüzünü öğreniyoruz. Burada da İbn Abbas Efendimiz bize bir bilgi aktarıyor Resulullah'ın diliyle. Kişi hanımıyla cinsel ilişkiye gireceğinde de besmele çekecek. Ve bu besmeleyi böyle öğretiyor Efendimiz. Bismillah diyeceğiz. Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin rızıktan yani çocuktan uzak tut diye dua ederse kişi, bu ilişkiden dolayı bir çocuk olması takdir edilirse bu çocuğa şeytan asla zarar veremez. Çocuğun oluşum sürecinde özellikle daha sonraki hayatında da şeytanla bir mücadelesi elbet olacaktır. Ama biz besmeleyle bir hayata başlayacağız. Besmeleyle yemek yiyoruz, besmeleyle su içiyoruz, besmeleyle giyiniyoruz, besmeleyle eve giriyoruz. Yani Allah dedi diye bir hayat yaşıyoruz. Kişinin hanımıyla olan ilişkisi nikahla zaten Allah dedi diye bir kapı açılmıştır. Ve bütün tekrar yenilenen ilişkilerimizde de yine besmelesiz olmuyoruz. Bunu hatırlatıyoruz kendimize. Ben, bu kadın bana Allah dedi diye helaldir. Allah-u Teala'nın onayıyla helaldir. Ve ben onun adına yaşarım, onun adına ölürüm, onun adına amel ederim, onun adına zevklenirim, onun adına yerim içerim demiş oluyoruz ki bunun getirileri, rızkı da bereketli olsun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.